Gülün Adı, Umberto Eco, 33. Ayrım. 3. Gün, Gece. Adso allak bullak, William'a günah çıkartıyor ve kadının yaratılıştaki işlevi üstüne düşünüyor. Sonra bir adamın ölüsünü buluyor. Kendime geldiğim zaman birisi yüzüme su serpiyordu. Elinde bir lamba tutan William biraderdi bu. Başımın altına bir şey koymuştu. "Ne oldu Adso?" diye sordu. "Mutfaktan yemek artıkları aşırmak için geceleri dolaşıyor musun?" Kısaca William uyanmış, bilmem niçin beni aramış, bulamayınca biraz hüner göstermek için kitaplığa gitmiş olabileceğimden kuşkulanmış. Heidi Fükum'a yaklaşınca mutfak tarafından kapıdan bir gölgenin çıkıp meyve bahçesine doğru yöneldiğini görmüş. Uzaklaşmakta olan kızdı bu. Belki de birisinin yaklaştığını işitmişti. Kim olduğunu anlamaya, onu izlemeye çalışmış ama o, daha doğrusu William için bir gölge olan şey, manastırı kuşatan duvara doğru uzaklaşmış, sonra da gözden silinmiş. O zaman William, çevreyi kolaçan ettikten sonra mutfağa girmiş ve beni orada baygın bulmuş. Ona hala korkuyla içinde yürek bulunan paketi gösterip, yeni bir cinayete ilişkin bir şeyler gevilediğim zaman gülmeye başladı. "Asso, böyle kocaman insan yüreği olur mu?" dedi. "Bir inek yüreği bu ya da öküz. Gerçekten de bugün bir hayvan kestiler." "Peki ama senin elinde ne arıyor bu yürek?" O zaman büyük bir korkuyla sersemlemenin yanı sıra duyduğum yürek ezinciyle gözyaşına boğuldum. Ondan günahımı çıkarmasını istedim. Dediğimi yaptı. Her şeyi olduğu gibi hiçbir şey saklamadan anlattım. William birader beni büyük bir ciddilikle ama belli belirsiz bir hoşgörüyle dinledi. Bitirince yüzü asıldı ve "Adso," dedi bana, "günah işlemişsin. Bu kesin. Hem zina etmeyesin buyruğuna hem de bir çömez olarak görevlerine karşı. Suçunu hafifletecek şey çölde bir rahibin bile kendi kendini lanetleyeceği koşullar içinde kendini bulmuş olman. Kadının nasıl bir kışkırtma kaynağı olduğu konusunda İncil'de yeterince söz söylenmiştir. Eski ahit, kadınlara ilişkin olarak der ki, kadının konuşması ateş gibidir. Atasözleri de kadının, erkeğin değerli ruhuna egemen olduğunu, en güçlüleri bile yıkıma uğratabileceğini söyler. Eski ahit bundan başka der ki, kadının ölümden daha acı olduğunu anladım. Avcıların kırbacı gibidir o. Yüreği bir ağ gibidir. Elleri bağdır. Başkaları da kadının, şeytanın barınağı olduğunu söylemişlerdir. Bunu böylece doğruladıktan sonra sevgili Adso, Tanrı'nın böyle kötü bir varlığı ona bazı erdemler bağışlamaksızın yaratmış olabileceğine kendimi inandıramıyorum. Tanrı'nın ona birçok ayrıcalık ve ayrıcalık nedeni bağışladığını düşünüyorum elimde olmaksızın. Bunların en azından üçü çok iyi ayrıcalıklar. Gerçekten de Tanrı, erkeği bu aşağılık dünyada çamurdan yarattı. Kadını ise daha sonra, cennette ve daha soylu bir insan maddesinden yarattı. Onu Adem'in ayağından ya da bağırsağından değil, kaburga kemiğinden yarattı. Sonra her şeye gücü yeten Tanrı, bir mucizeyle doğrudan doğruya insan biçimine girebilirdi. Ama bunu yapmadı. Bir kadının rahmine yerleşti. Bu da kadının öyle pek de kötü olmadığının bir belirtisidir. Sonra dirilişin ardında göründüğü zaman bir kadına göründü. Son olarak da göklerin egemenliğinde hiçbir erkek o ülkede kral olmayacak ama hiç günah işlememiş bir kadın kraliçe olacak. Öyleyse Tanrı Havva'yı ve onun kızlarını böylesine kayırdığına göre bizim de o cinsin çekiciliğine ve soyluluğuna kapılmamız çok mu anormal? Sana söylemek istediğim Adso, elbette bir daha bunu yapmamalısın. Ama böyle davranmaya kışkırtılmış olman o denli kötü bir şey değil. Hem bir rahibin yaşamında hiç olmazsa bir kez tensel tutkuyu yaşaması, bir gün öğüt verip avutacağı günahkarlara karşı hoşgörülü ve anlayışlı olması bakımından. Yani sevgili Adso, olmadan önce istenecek bir şey değil bu. Ama bir kez olunca da gereğinden çok kınanacak bir şey değil. Şimdi Tanrı'ya dua et ve artık bundan söz etmeyelim. Gerçekten de unutmanın iyi olacağı bir şeyin üstünde gereğinden çok düşünüp durmaktansa elinden gelirse unutmak en iyisi. O anda bana öyle geldi ki Sesi bir iç çatışmasından ötürü güçsüzleşti. Bu gece olan şeyin anlamını kendi kendimize soralım. Bu kız kimdi ve kiminle buluşuyordu? Bunu bilmiyorum. Yanındaki adamı da görmedim dedim. Pekala, ama birçok kesin ipucundan bunu çıkarabiliriz. Her şeyden önce adam çirkin ve yaşlıydı. Bir kızın gönül rızasıyla buluşmayacağı birisi. Hele söylediğin gibi güzelse. Gerçi bana öyle geliyor ki benim sevgili yavru kurdum. Sen karşına çıkacak her yemeği lezzetli bulmaya hazırdın. Adam niçin çirkin ve yaşlı olsun? Çünkü kız onu sevdiği için değil, bir avuç yemek artığı için onunla sevişmeye gidiyordu. Hiç kuşkusuz köyden bir kız, belki de aç olduğu için kösnül bir rahibe çekiciliklerini sunması, karşılığında da kendisi ve ailesi için ağza atacak bir şeyler alması ilk kez olmuyor. Bir fahişe dedim tiksintiyle. Zavallı bir köylü kızı Atso. Belki de karnı doyurulacak küçük kardeşleri vardır. Elinde olsaydı kendini para karşılığı değil, sevgi için verirdi. Dün gece yaptığı gibi. Gerçekten de bana seni genç ve güzel bulduğunu söylüyorsun. Başkalarına bir öküz yüreği ve birkaç parça ciğer karşılığında vereceği şeyi sana karşılıksız ve sevgisinden ötürü verdi. Kendisini hiçbir şey beklemeden verdiği için öylesine yücelmiş duydu ki karşılığında hiçbir şey almaksızın koşa koşa gitti. Seninle karşılaştırdığı öteki adamın ne genç ne de yakışıklı olduğunu düşünmemin nedeni bu. İtiraf ederim, derin bir pişmanlık duymama karşın bu açıklama içimi tatlı bir gururla doldurdu. Ama suskunluğumu sürdürdüm ve üstadımın sözlerini sürdürmesine izin verdim. Bu çirkin yaşlı adam göreviyle ilgili bir nedenle köye inip köylülerle ilişki kurma olanağına sahip birisi olsa gerek. İnsanları manastıra nasıl sokacağını ve manastırdan nasıl çıkaracağını, mutfakta o artıkların olacağını da bilse gerek. Belki de yarın kapının açık bırakıldığı ve bir köpeğin gelip artıkları yediği söylenecek. Son olarak, belli bir ekonomi duygusu olmalı. Mutfağın daha değerli yiyeceklerden yoksun kalmamasında çıkarı olmalı. Yoksa ona bir parça biftek ya da iyi bir parça et verirdi. Böylece yabancının resmi çok açık olarak çizildi. Görüyorsun, bütün bu özellikler ya da rastlantılar hiç duraksamadan kilercimiz Varajineli Remingor olarak niteleyeceğim bir varlığa uyuyor. Ya da eğer yanılmıyorsam gizemli Salvatore'ye. Bu yörelerden geldiği için yerli insanlarla kolaylıkla konuşabilir ve bir kızı istediği şeyi yapmaya nasıl kandırabileceğini bilirdi. Eğer sen gelmeseydin. Tümüyle doğru dedim. İkna olmuş ama şimdi bunu bilmenin ne yararı var? Hiçbir yararı yok. Ya da çok yararı var dedi William. Bu öykünün bizi ilgilendiren cinayetlerle bir ilgisi olabilir ya da olmayabilir. Öte yandan eğer kilerci bir zamanlar Dolsini yendiyse bu durumu açıklardı ya da tersi. Son olarak bu manastırın geceleri birçok tuhaf şeyin meydana geldiği bir yer olduğunu biliyoruz şimdi. Hem kim bilir, karanlıkta manastırın içinde rahatça dolaşan şu bizim kilerci ya da Salvatore. Belki de söylediklerinden daha çok şey biliyorlardır. Ama bilseler de bize söylerler mi? Hayır. Günahlarını görmezlikten gelerek onlara anlayışlı davranırsak söylemezler. Ama eğer gerçekten bir şey öğreneceksek, elimizde onları konuşmaya razı edecek bir yol var. Başka bir deyişle, gerekirse kilerci ya da Salvatore, elimizde birçok şeyi bağışlayan Tanrı bu aykırı davranışımızı da bağışlar dedi ve sinsi sinsi yüzüme baktı. Önerilerinin meşruluğu üstünde fikir yürütme yürekliliğini kendimde bulamadım. Hadi şimdi gidip yatalım. Bir saate kalmaz gece yarısı duası başlar. Ama seni hala tedirgin görüyorum benim zavallı Assocuğum. Hala işlediğin günahtan korkuyorsun. Ruhu yatıştırmak için kilisenin iyi büyüsü gibi yoktur. Ben günahını çıkardım ama bilinmez. Git, Tanrı'dan seni bağışlamasını dile. Başıma oldukça hızlı bir şaplak indirdi. Belki de babaca ve erkekçe bir sevgi ya da hoşgörülü bir kefaret belirtisi olarak. Ya da belki o anda bir suçluluk duygusuyla düşündüğüm gibi yeni ve canlı yaşantılara susamış bir adamın bir tür iyicil imrenişiyle. Her zamanki yolumuzdan dışarı çıkarak kiliseye doğru yöneldik. Ben gözlerimi yummuş çabuk çabuk yürüyordum. Çünkü bütün o kemikler O geceyi nasıl topraktan yaratıldığımı, tenimin gururunun ne saçma olduğunu açık seçik kanıtlarla anımsatıyordu bana. Nefe varınca, büyük bir sunağın önünde bir gölge gördük. Gene Ubertino sandım. Ama Alinardo'ydu. Önce bizi tanımadı. Uyuyamadığını, geceyi yiten o genç rahip için, adını bile anımsamıyordu, dua etmekte geçirmeye karar verdiğini söyledi. Eğer ölmüşse ruhu için, bir köşede hasta ve yalnız yatıyorsa bedeni için dua ediyordu. Ne çok ölü var dedi. Ne çok ölü var. Ama havarinin kitabında yazılı. İlk borazan sesiyle dolu yağdı, ikinci borazan sesiyle denizin üçte biri kana dönüştü. Cesetlerin birini fırtınada buldunuz. Ötekini de kanda. Üçüncü borazan sesi yanan bir yıldızın, ırmakların ve pınarların üçte birine düşeceği yolunda uyarıda bulunuyor. Böylece size söyleyeyim, üçüncü kardeşimiz de ortadan kayboldu. Dördüncüsünden korkun. Çünkü güneşin, ayın ve yıldızların üçte biri tutulacak. Böylece ortalık neredeyse tam bir karanlık olacak. Kilisenin transeptinden çıkarken, dipnot, transept, kilisede nefleri kesen bölüm. William yaşlı adamın sözlerinde gerçek bay olup olmadığını sordu kendi kendine. Ama diye dikkatini çektim. Bu tek bir şeytanca kafanın İncil'i yok gösterici olarak kullanıp Berenger'ın öldüğünü varsayarsak, üç rahibin ortadan yok olmasını tasarladığını varsaymak anlamına gelir. Oysa tam tersine, Adelmo'nun kendi isteğiyle öldüğünü biliyoruz. Doğru dedi William. Ama aynı şeytanca ya da hasta kafa Adelmo'nun ölümünden esinlenerek öteki iki bölümü simgesel olarak tasarlamış olabilir. Eğer böyleyse, Berenger'ın bir ırmakta ya da pınarda birinin onu içine atıp boğacağı ya da insanın düşüp boğulacağı, yalnız hamamlar var dedim. Hemen hemen söz gelişi. Atso dedi William. Biliyor musun bu da bir fikir. Hamama. Ama oraya bakmış olmalılar. Bu sabah hizmetçileri araştırma yaparken gördüm. Hamamın kapısını açtılar, içeriye şöyle bir göz attılar. Hiç aramadan. Özenle saklanmış bir şey bulacaklarını ummuyorlardı. Tıpkı bir tiyatro sahnesinde olduğu gibi yerde yatan bir ceset arıyorlardı. Venantius'un küpün içindeki ölüsü gibi. Gel gidip bakalım. Hava hala karanlık. Sanırım lambamız da güzel güzel yanıyor. Öyle yaptık. Hiç güçlük çekmeden hastanenin bitişiğindeki hamamın kapısını açtık. Birbirinden kalın perdelerle ayrılmış fıçılar vardı. Sayısını anımsamıyorum. Rahipler kuralın saptadığı günlerde onları yıkanmak için kullanıyorlardı. Severinus ise sağaltma nedeniyle kullanıyordu onları. Çünkü bedeni ve zihni hiçbir şey yıkanmaktan daha iyi yatıştıramaz. Ocakta taze küller vardı. Önünde de tersine çevrilmiş kocaman bir kazan duruyordu. Su başka bir köşedeki kurnadan alınabiliyordu. İlk fıçılara baktık, boştu. Yalnızca çekilmiş bir perdeyle gizlenmiş olan sonuncu fıçı doluydu. Yanında da yığın halinde bir giysi duruyordu. İlk bakışta lambamızın ışığında sıvının yüzeyi düzgün gibi görünüyordu ama yukarıdan ışık vurunca dipte cansız, çıplak bir insan bedeni gördük. Yavaşça çekip dışarı çıkardık. Berenger'dı. İşte bu dedi William. Gerçekten boğulmuş bir adamın yüzü. Yüzün hatları şişmişti. Beyaz ve gevşek, kılsız gövde, pörsük edep yerinin açık saçık görünüşü dışında bir kadının gövdesini andırıyordu. Kızardım. Sonra ürperdim. William cesedi kutsarken ben de haç çıkardım. Dördüncü gün alacakaranlık. William ve Severinus Berenger'ın cesedini inceliyor. Dilinin kara olduğunu görüyorlar. Boğulmuş bir adamda olağan olmayan bir şey. Sonra çok şiddetli zehirler ve eski bir hırsızlık olayı üstüne tartışıyorlar. Başrahibe nasıl haber verdiğimizi, tüm manastırın dua saatinden önce nasıl uyandığını, korku çığlıklarını, herkesin yüzündeki yılgınlık ve acıyı, haberin tüm ova halkına nasıl yayıldığını, hizmetçilerin haç çıkararak dualar ettiklerini anlatarak uzatmayacağım. O sabah ilk ayinin kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, kimlerin katıldığını bilmiyorum. William'la Severinus'u izledim. Berenger'in cesedini sardırıp hastanede bir masanın üstüne uzattırdılar. Baş rahip ve öteki rahipler gittikten sonra bitki uzmanı ve üstadım tıp adamlarının soğukkanlılığıyla cesedi uzun uzun incelediler. Boğularak ölmüş dedi Severinus. Hiç kuşku yok. Yüz şişmiş, karın gergin. Ama başka biri tarafından boğulmamış dedi William. Öyle olsaydı katille boğuşurdu. Fıçının çevresine sıçramış suların izini görürdük. Oysa her şey düzenli ve temizdi. Sanki Berenger su ısıtmış, fıçıyı doldurmuş ve kendi isteğiyle içine uzanmış gibi. Bu beni şaşırtmıyor dedi Severinus. Berenger'in çırpınma nöbetleri vardı. Ilık banyonun bedenin ve ruhun çarpıntılarını yatıştırdığını birkaç kez ben söylemiştim ona. Hamamı yakmak için benden izin istemişti bir iki kez. Bu gece de aynı şeyi yapmış olabilir. Dün gece dedi William. Çünkü cesedi, görüyorsun, en az bir gün suda kalmış. Dün gece de olabilir diye ona katıldı Severinus. William o gecenin olayları hakkında biraz bilgi verdi ona. Gizlice yazı salonuna girdiğimizi söylemedi. Ama bazı olayları saklayarak bizden bir kitap alan gizemli birini izlediğimizi anlattı. Severinus, William'ın gerçeğin yalnızca bir bölümünü anlattığını anladı. Ama başka soru sormadı. Eğer gizemli hırsız oysa, duyduğu tedirginliğin Berenger'ı dinginliği, yatıştırıcı bir banyoda aramaya itmiş olabileceğini söyledi. Berenger'ın yaratılıştan çok duyarlı olduğunu, bazen bir tersliğin ya da heyecanın onda ürpermelere, soğuk soğuk terlemeye yol açtığını anlattı. Gözleri dışarı uğruyor, yere düşüyor, beyazımsı bir salya akıyordu ağzından. Ne olursa olsun dedi William. Buraya gelmeden önce başka bir yere gitmiş, çünkü çaldığı kitabı hamamda görmedim. Evet diye doğruladım heyecanla. Yerde fıçının yanında duran giysisini ben kaldırdım. Ama büyük bir cismin izine rastlamadım. Aferin diye gülümsedi William bana. Demek ki daha önce bir başka yerdeymiş. Sonra da heyecanı yatıştırmak için, belki de araştırmalarımızdan kaçmak için hamama süzülüp kendini suya gömdüğünü kabul etmemiz gerek. Severinus, sence hastalığı onun bayılıp suda boğulmasına yol açmış olabilir mi? Olabilir dedi Severinus kararsız. Öte yandan eğer her şey iki gece önce olmuşsa leğenin çevresine sular sıçramış sonra da kurumuş olabilir. Bu nedenle zorla boğulduğu olasılığını bir yana bırakamayız. Doğru dedi William. Sen hiç öldürülmüş birinin başkası onu boğmadan önce giysilerini çıkardığını gördün mü? Severinus başını salladı. Bu görüşün pek büyük bir değeri yokmuş gibi. Birkaç saniyeden beri cesedin ellerini inceliyordu. Tuhaf şey dedi. Ne? Önceki gün Venantius'un cesedinin kanlarını temizlendikten sonra elini inceledim. Bir şey dikkatimi çekti. O zaman pek de önem vermemiştim buna. Venantius'un sağ elin iki parmağının boğumları kararmıştı. Sanki siyah bir şeyle boyanmış gibi. Hatta üçüncü parmakta da belli belirsiz bir iz var. O zaman Venantius'un yazı salonunda mürekkeplere dokunmuş olduğunu düşünmüştüm. Çok ilginç dedi William. Düşünceli Berenger'ın parmaklarına yakından bakarak. Tan yeri ağrıyordu. İçerideki ışık hala güçsüzdü. Üstadımın merceklerinin yokluğundan ötürü sıkıntı çektiği acıktı. Çok ilginç diye ineledi. Baş parmakta işaret parmağının uçları kararmış. Orta parmağın yalnızca iç kısmı belli belirsiz kararmış. Ama sol elde de daha belirsiz izler var. En azından işaret parmağıyla baş parmakta. Yalnız sağ elde olsaydı küçük ya da ince uzun bir şey tutmuş olduğu söylenebilirdi. Bir kalem ucu gibi ya da bir tüy ya da bir böcek, bir yılan, bir kutsal ekmek kabı ya da bir baston. Birçok şey olabilir. Ama eğer öteki elde de lekeler varsa bir kupa da olabilir. Sağ el kupayı sıkı sıkı tutarken sol elde daha az bir güçle ona yardımcı olur. Severinus ölünün parmaklarını hafif hafif ovuyordu ama kara leke çıkmıyordu. Ellerine eldiven giymiş olduğunu fark ettim. Belki de zehirli maddelerle uğraşırken kullanıyordu onları. Kokladı ama koku alamadı. Size böyle izler bırakabilecek birçok bitki ve maden adı sıralayabilirim. Kimileri öldürücü, kimileri değildir. Minyatürcülerin parmaklarında bazen altın tozları olur. Adelmo bir minyatürcüydü dedi William. Sanırım cesedi örselendiği için parmaklarını incelemeyi düşünmedim. Ama bunlar Adelmo'ya ait olan bir şeye dokunmuş olabilirler. Doğrusu bilmiyorum dedi Severinus. İki ölü, ikisinin de parmakları kara. Bundan ne çıkarabilirsin? Hiçbir şey çıkaramıyorum. Eşit iki durumun tek bir özelliğinden hiçbir sonuç çıkarılamaz. İki olayın da aynı kurala uyması gerekir. Örneğin dokunanın parmaklarını karartan bir madde vardır. Tasımı böbürlenerek tamamladım. Venantius ve Berenger'ın parmakları kararmış, o halde ikisi de bu maddeye dokunmuşlar. 33. ayrımın sonu sayfa 372, devamı 34. ayrımda.